14. ayrım. Öfkesi geldiği gibi uçup gidiyordu ve yerini içinde sürünerek ilerleyen başka bir mide bulantısı dalgası alıyordu. Sersemlemiş bir haldeydi, başı dönüyordu. Fazla hızlı kalktığında özellikle de grip veya ağır soğuk algınlığı olan birinin hissettiği biçimde. Ricky duygusal olarak tökezliyordu. Zar zor nefes alıyordu, hırlıyordu ve birisi göğsüne ip dolayıp nefes almasını zorlaştırıyormuş gibi hissediyordu. Dengesini tekrar sağlayabilmesi birkaç dakikasını aldı. Dengesine kavuşmasına rağmen güçsüz ve harap hissediyordu. Ofisinde bakınmaya devam etti. Ancak şimdi her şey daha farklı görünüyordu. Hayatını süsleyen tüm eşyalar uğursuz bir biçim almış gibiydi. Gördüğü hiçbir şeye artık güvenemeyeceğini düşündü. Virgil'in Boston'daki doktora başka ne tasvir etmiş olduğunu merak ediyordu. Hayatına dair başka hangi detaylar şikayet dosyasında şu anda tıp etiği denetim kurumunda sergileniyordu? Bir zorlama ya da saldırının ardından perişan halde olan hastaların ona geldiği ve tecavüz hakkında konuştukları zamanları ve bu şeylerin hayatlarını ne kadar huzursuz hale getirdiğini hatırladı. Bu şikayetleri duyarlılıkla, tarafsızlıkla dinlemişti hep. Ancak bu duygunun ne kadar ilkel olduğunu gerçekten anlamamıştı hiç. Şimdi daha iyi bir fikri vardı, dedi kendi kendine. O da soyulmuştu. Tekrar odada bakındı. Ona bir zamanlar güvenli gibi görünen her şey bu özelliğini hızla kaybediyordu. Bir yalanın gerçek gibi görünmesini sağlamak düzenbazlık isteyen bir iştir, diye düşündü kendi kendine. Planlama gerektirir. Ricky masasının arkasına geçti ve telesekreterinin kırmızı ışığının durmadan yanıp söndüğünü gördü. Mesaj sayacı yanıyordu, kırmızı renkteydi ve üzerinde 4 yazıyordu. Aşağı doğru eğildi ve makinenin düğmesine basıp ilk mesajları dinlemeye koyuldu. Bir hastasına ait olan bu sesi hemen tanıdı. New York Times'da çalışan orta yaşlı bir gazeteci. Daha enerjik, daha genç gazeteciler tarafından bilim kurgu bölümü için yazılan hikayeleri düzenleme gibi, iyi maaşlı fakat kendini tekrarlayan bir işte sıkışıp kalmış bir adam. Hayatında daha fazla şey yapmayı, yaratıcılığı ve özgünlüğü araştırmayı arzulayan bir adamdı. Aynı zamanda ama bu tutkunun özenle yönetilen hayatına girebileceği kargaşadan korkuyordu. Hasta yine de zeki ve bilgiliydi ve terapisinde büyük adımlarla ilerliyordu. Kendini adamış akademisyenlerin çocuğu olarak katı bir anlayışla geçen çocukluğu ile macera yaşama korkusu arasındaki bağlantıyı anlamaya başlamıştı. Ricky adamı gayet severdi ve psikanalizini tamamlayacak ve özgürlüğü ona verilmiş bir fırsat olarak görecek, olası bir aday olarak görüyordu ki bu da her psikanalist için büyük bir mutluluk anlamına gelirdi. Doktor Starks, dedi adam yavaşça ve neredeyse isteksizce kendini tanıtırken. Tatildeyken telesekreterinize mesaj bıraktığım için özür dilerim. Tatilinizi bölmek istemem fakat bu sabah gelen postada rahatsız edici bir mektup vardı. Ricky derin bir nefes aldı, hasta yavaşça devam etti. Mektup New York Psikanaliz Derneği ve Tıp Ahlakı Denetim Kurulu yoluyla size karşı açılan davanın bir kopyasıydı. Suçlamaların isimsiz olması nedeniyle karşı çıkmanın çok zor olduğunun farkındayım. Mektubun kopyası yanlışlıkla evime gönderilmişti. Ofisime değil ve üzerinde gönderenin adresi ya da herhangi bir ayırt edici özellik yoktu. Hasta tekrar durakladı. Ciddi bir menfaat çatışmasının ortasında kaldım. Şikayetin önemli bir haber olacağı ve ek araştırmalar için haberci personele iletilmesi gerektiğinden kafamda pek şüphe yok. Ama öte yandan bu davranış ilişkimizi açık olarak ciddi biçimde tehlikeye atar. Karşı çıktığınızı tahmin ettiğim iddialar beni büyük ölçüde huzursuz etti. Hasta sanki nefesini tutuyordu. Ardından acılı bir öfkeyle ekledi. Herkes yaptığı yanlışları inkar eder. Ben yapmadım, ben yapmadım, ben yapmadım. Ta ki daha fazla yalan söyleyemeyecekleri olaylara yakalanıp detaylarla tuzağa düşene kadar. Başkanlar, devlet memurları, iş adamları, doktorlar, izci başkanları ve alt lig antrenörleri, Tanrı aşkına, sonunda gerçeği söylemek zorunda kalırlar ve herkesin onların daha önceleri yalan söylemek zorunda olduklarını anlamalarını beklerler. Kahrolası yakayı ele verip daha iyi bir yalan söyleyemeyene kadar yalan söylemeye devam etmeleri normalmiş gibi. Hasta tekrar durdu, ardından telefonu kapattı. Mesaj kısa kesilmişti. Ricky'nin karşılık vermesini istediğini düşünmüyordu. Ricky'nin elleri çalıştır tuşuna tekrar basarken titriyordu. Bir sonraki mesaj adeta hıçkırarak ağlayan bir kadındı. Maalesef sesi tanıdı ve bunun da uzun süreli tedavide olan bir hastası olduğunu fark etti. O da mektubun bir kopyasını aldı diye tahmin etti. Kaseti hızla ileri sardı. Diğer iki mesaj da hastalarındandı. Bir tanesi zoraki bastırılmış öfkeyle boğulan ünlü bir Broadway koreografiydi. Diğeri belli bir üne sahip, sinirli olduğu kadar kafası karışmış bir portre fotoğrafçısıydı. Her tarafını umutsuzluk kapladı. Belki de meslek hayatı boyunca ilk kez hastalarına ne söyleyeceğini bilemiyordu. Henüz aramayanların ise mektuplarını daha açmadıklarını tahmin ediyordu. Psikanalizin kilit unsurlarından bir tanesi de hastanın, hayatına dair her mahrem detayı ona karşılık vermeyen ve hatta en kışkırtıcı bilgilere bile nadiren tepki veren bir insana açtığı hasta ve psikanalist arasındaki merak uyandırıcı ilişkidir. Gerçek mi, cesaret mi adlı çocuk oyununda karşılıklı güveni sağlayan ortak riskler vardır. Sen bana anlat, ben de sana anlatayım. Sen bana seninkini göster, ben de sana benimkini göstereyim. Psikanalistler bu ilişkiyi tamamıyla tek taraflı yaparak çarpıtmaktadırlar. Aslında Ricky, hastalarının gerçekte kendisinin kim olduğu, ne düşündüğü, nasıl hissettiği ve ne tür tepkiler verdiğini merak etmelerinin ardında anlam dinamikleri yattığını ve hepsinin ofisinde gerçekleşen muhteşem aktarım sürecinin bir parçası olduğunu biliyordu. Hastalar ayaklarını uzatıp divanda yatarken o da pek çok şeye bürünüyordu. Ama çoğunlukla her birine başka bir şey ifade ediyor, her biri için farklı sıkıntılar anlamına geliyordu. Dolayısıyla her hasta için farklı roller oynayarak problemlerini çözmede onlara ışık tutuyordu. Sessizliğiyle bir hastanın annesini, bir başka hastanın babasını, diğer bir hastanın ise patronunu psikolojik açıdan taklit ediyordu. Sessizliğinde sevgi ve nefret, öfke ve üzüntü duyguları gizliydi. Kaybı veya reddedilmeyi temsil ediyordu. Bir bakıma psikanalistin dokunduğu her yüzeye göre renk değiştiren bir bukalemun olduğunu anlamıştı. Gelen hiçbir aramaya geri dönüş yapmadı. Akşama kadar bütün hastaları aramıştı. Times'ın editörünün haklı olduğunu düşündü. İtiraz etme kavramının yeni baştan tanımlandığı bir toplumda yaşıyoruz. İtirazlar artık kabul edilebilir bir gerçek üzerinde pazarlık tamamlanana kadar, sonraki aşamalara değin sürekli uyarlandığını hatırlayacak çıkar yalanları oluştuğu ihtimalini beraberinde getiriyordu. Hastalarla beraber geçirilen her günü oluşturan saatler, haftayı oluşturan günler, ayları oluşturan haftalar ve yılları oluşturan aylar dikkatlice kurgulanan tek bir yalanla parçalandı. Hastalarına nasıl cevap vereceğini, herhangi bir cevap verip veremeyeceğini bilmiyordu. İçindeki hekim, her bir hastanın suçlamalarının vermiş olduğu karşılığı incelemenin faydalı olacağını biliyordu ama bu aynı zamanda etkisizdi. O akşam kendine akşam yemeği olarak konserveden tavuk çorbası yaptı. Haşlanmış karışımı kaşıklarken içindeki meşhur şifalı ve canlandırıcı güçlerin kalbine akıp akmayacağını merak etti. Hala eyleme geçireceği bir plandan yoksun olduğunu biliyordu. Takip edeceği bir tür harita. Akabinde tedavi sürecine girilen bir teşhis. Şu aşamaya kadar Rumpelstiltskin Ricky'ye karakterinin farklı bölümlerine saldıran bir tür sinsi kanser gibi görünmüştü. Hala bir yaklaşım belirlemesi gerekiyordu. Ama problem bunun eğitimini aşmasıydı. Karısını başarısız bir şekilde tedavi eden adam gibi bir onkolog olsaydı ya da çürük dişi görüp çekebilen bir dişçi olsaydı bildiğini uygulardı. Ama Ricky'nin eğitimi farklıydı. Bir psikanalist her ne kadar belirtileri ve özellikleri tanımlayabilse de sürecin basit şartları çerçevesinde nihai olarak hastanın tedaviyi yaratmasına izin verirdi. Ricky'nin Rumpelstiltskin'e yaklaşımları ve bunca yıl olumlu olarak yararlandığı özündeki korkuların beli bükülmüştü. Mesleğinin ayırt edici özelliği olan dinginlik birdenbire tehlikeli bir hal almıştı. Gecenin geç saatlerinde ilk kez bunun onu öldürebileceğinden endişe etti. 10. Bölüm. Sabah Rumpelstiltskin'in takviminden bir gün daha çizdi ve aşağıdaki şiiri besteledi. Bakmadık yer bırakmadım. 20 yıl öncesine kadar taradım. Doğru bir zaman aralığında mıyım? Vakitten ötürü vaktim neredeyse doldu. Ve bu kadar rahatsız ediciyken Ray'nin annesini aradığım. Ricky Rumpelstiltskin'in kurallarını esnettiğini fark etti. Ona verilen talimatın aksine öncelikle bir yerine iki soru soruyordu. Ve onları tam olarak evet hayır sorusu olarak ayarlayamıyordu. Ama işkencecisinin kullanmış olduğu anaokulu kafiye şemasını kullanarak Rumpelstiltskin'in kural ihlallerini görmezden gelip ve belki de biraz fazla detayla cevap verebileceğini düşünüyordu. Onu ağına kimin düşürdüğünü ortaya çıkarmak için daha fazla bilgiye ihtiyacı olduğunu biliyordu. Çok daha fazla bilgi. Rumpelstiltskin'in Ricky'ye onu tam olarak nerede arayacağını gösterecek ya da Ricky'nin hangi yetkililerle temasa geçeceğini çözebilmesi durumunda yetkililere verebileceği bir isim için aniden yön oluşturacak ufacık bir detay vereceğine ihtimal vermiyordu. İntikam serüvenini fazla hızlı gerçekleşmeyecek kadar detaylı planlamış diye düşündü Ricky. Ama bir psikanalist kapalı kutuları açabilen bir doktor olarak kabul edilir. Dolayısıyla gizlenen ve üstü kapatılanlar konusunda uzmandır. Eğer Rumpelstiltskin'in gerçek ismini öğrenecekse bu ne kadar dolambaçlı tasarlanmış olursa olsun adamın beklemediği bir falsodan gelmeliydi. Şiir, Times gazetesinin ön sayfadaki tek sütunluk ilanlara bakan kadının ilgisini çekmiş gibiydi. Bu sıra dışı dedi umursamadan. Bunlar genelde 50. evlilik yıl dönümü kutlaması ya da birilerinin satmak istediği yeni çıkan ürünler için kullanılır dedi kadın. Bu farklı görünüyor. Özelliği nedir diye sordu. Ricky kibar olmaya çalışarak etkili bir yalanla cevapladı. Özenle hazırlanmış izleri takip etmeyi gerektiren bir oyun. Bizim gibi kelime oyunlarından ve bulmacalardan hoşlanan birkaç kişi için. Aa diye karşılık verdi kadın. Eğlenceli görünüyor. Ricky buna bir karşılık vermedi çünkü yapmakta olduğu şey onu hiç eğlendirmiyordu. Gazetedeki kadın cümle yapısının doğru olup olmadığını kontrol etmek açısından şiiri Ricky'ye okudu ve ardından gereken fatura bilgilerini not etti. Ödemenin kredi kartı ile yapılacağını öğrendikten sonra Ricky'den numaraları istedi. Ricky numaraları okurken bilgisayar klavyesinden tıklama sesleri geliyordu. Pekala dedi kadın, hepsi bu kadar. İlanınız yarın yayınlanacak. Oyununuzda bol şans diye ekledi. Umarım kazanırsınız. Ben de öyle dedi Ricky. Kadına teşekkür etti ve telefonu kapattı. Tekrar not ve kayıtlar destesinin başına döndü. Kısalt ve çıkar diye düşündü. Yöntemli ve titiz ol. Ya adamları ele ya da kadınları. Yaşlıları ele, gençlere odaklan. Doğru zaman sırasını bul, doğru ilişkiyi bul, ismi olacak biri. Bir isim başka bir isme götürecek. Ricky zor nefes alıyordu. Hayatını insanlara başlarına gelen şeylerin duygusal şiddetlerini anlamaları için yardım etmekle geçirmişti. Bir psikanalistin yaptığı şey suçlamayı yalıtmak ve onu başa çıkabilir bir şeye dönüştürmektir. Çünkü bir psikanalist intikam alma gereksinimini başa gelebilecek en çok zarar veren bir sinir hastalığı olarak görür. Psikanalist hastanın bu gereksinimden uzak ve öfkesinin üstesinden geleceği bir yol seçmesini ister. Bir hastanın eyleme geçme gereksinimi duyuyormuş gibi duran büyük bir öfke durumunda psikanalize başlaması çok da nadir bir durum değildir. Tedavi bu dürtüyü ortadan kaldırmak üzere tasarlanmıştı. Böylece saplantılı intikam alma ihtiyacı duymadan hayatlarına devam edebiliyorlardı. Onun dünyasında birinin veya bir şeyin hakkından gelmek bir zayıflıktı. Hatta belki de hastalıktı. Ricky kafasını salladı. Bir yandan başı dönerken bir yandan da bildiği şeyleri zihninde bir sıraya koyuyordu. Ve bunları içinde bulunduğu duruma nasıl uyarlayacağını düşünüyordu. Masasındaki telefon çaldı, buna şaşırmıştı, duraksadı ve telefona uzanırken Virgil olup olmadığını merak etti. O değildi, Times gazetesindeki bayandı. Doktor Starks, evet. Sizi geri aradığım için özür dilerim ama bir sorun oldu. Bir sorun mu? Ne tür bir sorun? Kadın söylemek istemiyormuş gibi durakladı ve sonra devam etti. Bana verdiğiniz kredi kartınızın numarası, iptal edilmiş ve geri geldi. Rakamları doğru sırayla verdiğinizden emin misiniz? Ricky'nin beynine kan sıçradı, odada yalnızdı. İptal mi edilmiş, bu imkansız dedi kızgın biçimde. Tamam, belki de ben yanlış. Cüzdanı uzandı ve kredi kartını çıkardı. Üzerindeki numaraları sırayla ama yavaşça okudu. Kadın durdu. Hayır, bu onaylanması için gönderdiğim numara. Kart kısa süre önce iptal edildi diye geri geldi. Anlamıyorum dedi Ricky öfkesi kabararak. Ben hiçbir şey iptal etmedim. Her ay borcumu ödüyorum. Bankalar bazen hata yapabiliyor dedi kadın özür diler gibi bir tavırla. Başka bir kredi kartınız var mı? İsterseniz size faturayı yollayayım. Çekle de ödeyebilirsiniz. Ricky cüzdanından başka bir kart çıkartacaktı ki birden durdu. Güçlükle yutkunarak, verdiğim zahmetten dolayı özür dilerim dedi sessizce. Kendisine zor hakim oluyordu. Bankayla görüşmem gerekecek. Bana önermiş olduğunuz gibi faturayı yollayın lütfen. Kadın birkaç resmi söz geveledikten sonra adresini bir kez daha kontrol ederek ekledi. Bu sürekli olur. Cüzdanınızı mı kaybettiniz? Hırsızlar bazen çöpe atılmış eski makbuzlardan numaraları alıyorlar. Bir şey satın alırken de dolandırılmanız mümkün. Kredi kartı bilgilerine ulaşmanın yüzlerce yolu var doktor. Ama banka arayıp bir an önce durumu düzeltseniz iyi edersiniz. Yapmadığınız ödemeler için kavga etmeyin şimdiden. Her neyse, muhtemelen sabaha size yeni bir kart göndereceklerdir. Buna eminim dedi Ricky, telefonu kapattı. Cüzdanından her bir kredi kartını yavaşça çıkardı. Hiçbiri bir işe yaramaz dedi kendi kendine. Hepsi iptal edildi. Nasıl iptal edildiğini bilmiyordu ama kim tarafından iptal edildiğini biliyordu. Yine de zaten doğru olduğunu bildiği şeyi öğrenmek için meşakkatli arama işlemine koyuldu. Neredeyse tüm bankaların telefon operatörleri iyi niyetliydi fakat pek yardımcı olmuyorlardı. Kartlarını gerçekten iptal etmediğini açıklamaya çalışırken bunu yapmış olduğu bilgisi verildi kendisine. Bilgisayarda görünen buydu ve ekran her ne gösterirse doğru olmak zorundaydı. Hepsine kredi kartının tam olarak nasıl iptal edildiğini sordu ve her defasında bankanın web sayfasından elektronik olarak yapıldı cevabını aldı. Görevli bu gibi basit işlemlerin klavyeye basit birkaç vuruşla tamamlanabileceğini görev duygusuyla vurguladı. Bu dediklerine göre müşterilerin finansal hayatlarını kolaylaştırmak için bankanın sunduğu bir hizmetti. Ricky o anki durumunda bunu tartışabilirdi. Hepsi Ricky'ye yeni bir hesap açmayı teklif etti. Şirketlere onlara tekrar döneceğini söyledi. Ardından en üst çekmecesine sakladığı makası çıkarıp işe yaramayan plastikleri ortadan kesti. Bunun kredi kartlarını fazla kullanıp borca saplanan hastaların yapmaya zorlandıkları bir eylem olduğu Ricky'nin gözünden kaçmadı. Ricky, Rumpelstiltskin'in finansal durumunu ne kadar kontrol edebildiğini bilmiyordu. Nasıl yaptığına dair de bir fikri yoktu. Borç adamın yarattığı oyuna yakın bir kavram diye düşündü. Ona ödenecek bir borcumun olduğunu düşünüyor ve bu kredi kartı ya da çekle ödenebilecek bir borç değil. Sabahleyin bankanın en yakın şubesine gitmeli diye düşündü Ricky. Ayrıca mütevazi yatırım portföyünü idare eden adamı arayıp sekreterine borsacısının en kısa zamanda onu aramasını ifade eden bir mesaj bıraktı. Sonra bir süre arkasına yaslanarak oturdu. Rumpelstiltskin'in hayatının bu bölümüne nasıl girdiğini çözmeye çalıştı. Ricky bilgisayardan zerre anlamıyordu. İnternet, AOL, Yahoo, eBay, web siteleri, sohbet odaları ve sanal gerçeklik bilgisi sadece kelimeleri olan belirsiz kulak aşinalığıyla sınırlıydı. Aslında ne olduklarıyla değil. Hastaları sık sık klavyeye bağlı yaşamlardan bahsederlerdi ve bu sayede bir bilgisayarın ne yapabileceği konusunda takdirini kazanmıştı. Ama daha çok bilgisayarların hastalarına ne yapmış olduğu konusunda. Kendisi bunlarla ilgili herhangi bir şey öğrenme ihtiyacını hiçbir zaman hissetmemişti.